Harvard Business Review Press. 20 dakikada işleri yetiştirmek. Önceliklerinizi belirleyin, daha verimli hareket edin, zamanınızı yönetin. Seslendiren Burak Pulat. Önsöz. Zamanınızı vermeniz gereken şeyler her an artıyor ve yapmanız gereken işler birikiyor mu? Belirsiz hedefler, sürekli müdahaleler ve acil görevler dikkatinizi mi dağıtıyor? Gerektiği kadar verimli çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu kitap size şimdi dinleyeceklerinizi göstererek iş yerinde nasıl odaklanıp organize olabileceğinizi ve bu sayede nasıl daha verimli çalışabileceğinizi hızlı şekilde öğretecek. Öncelikli görevleri belirlemek. İşe yarar bir yapılacaklar listesi oluşturmak. Fiziksel ve sanal çalışma ortamını düzene sokmak. Günlük bir rutin geliştirmek ve bu rutine sadık kalmak. Odaklanmak ve kaytarmayı bırakmak. İnsanlarla daha verimli çalışmak. İlerlemenizi takip etmek. Neden verimliliğinizi artırmak için zaman harcamalısınız? İşinizin başınızdan aşkın olduğunu ve nereden başlayacağınızı bilemediğinizi hissettiğiniz oluyor mu? Tüm işlerinizi halletmek için verimli çalışmanın kritik bir öneme sahip olduğunu bilmenize rağmen, bu his elinizi kolunuzu bağlar ve sizi daha da verimsiz hale getiren bir telaş sarmalına sürükler. Peki bu kısır döngüden nasıl kurtulacak, işe nasıl koyulacaksınız? Bu kitap, zaman yönetiminin temel ilkeleriyle başlayacak. Verimsiz alanları ve hedefinize ulaşamadığınız noktaları görebilmek amacıyla, zamanı kullanma şeklinizi takip etmenin, önceliklerinizi belirlemenin, yaptığınız işleri kayıt altına almanın yolu nedir? Ardından daha iyi odaklanabilmeniz, daha iyi alışkanlıklar ve rutinler edinmek üzere kendinizi eğitebilmeniz, insanlarla daha verimli şekilde çalışabilmeniz amacıyla görevlerinizi nasıl programlayacağınızı, İşe yarar bir yapılacaklar listesini nasıl hazırlayacağınızı, fiziksel ve sanal çalışma ortamınızı nasıl düzene sokacağınızı göstereceğiz. İlk anda bu kadar çaba harcamaya karşı çıkabilirsiniz. Zamanınız zaten kısıtlıyken bir de listeler hazırlamaya, planlama yapmaya, çalışma alışkanlıklarınızı değiştirmeye, ilerlemenizi takip etmeye neden zaman harcayasınız? Verimliliğinizi artırmanız, başlangıçta zaman ve çaba harcamanızı gerektirecek. Ancak uzun vadede çok daha başarılı olacaksınız. Üstelik bunu çok daha bilinçli ve sakin şekilde başaracaksınız. Zamanınızı nasıl kullandığınızı takip ederek, verimsiz kaldığınız alanları keşfedeceksiniz. Bu da öncelik vermeniz ya da başkalarına devretmeniz gereken görevleri belirlemenize yardımcı olacak. Daha düzenli şekilde çalışarak dikkat dağıtan etkenleri ortadan kaldıracak, kaytarmayı bırakarak odaklanabileceksiniz. Çalışma alışkanlıklarınızı değiştirerek ve yeni rutinler benimseyerek sizin için önemli işleri harcayabileceğiniz enerjiye ulaşacaksınız. İlerlemenizi takip ederek de süreç içinde değişen hedeflerinize göre gerekli düzenlemeleri yapabileceksiniz. Değişmeye çabalayın. Daha düzenli olabileceğinize, çalışma alışkanlıklarınızı değiştirebileceğinize ve verimliliğinizi artırabileceğinize inanmanız çok önemlidir. Tabiatınız gereği sadece belirli şekilde çalışabileceğinizi ya da çalışma alışkanlıklarınızın değiştirilemeyecek kadar kökleşmiş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Erken kalkan bir insansınızdır ya da değilsinizdir. Düzenlisinizdir ya da karmaşa içinde daha başarılı oluyorsunuzdur. Bu doğru değil. İyi alışkanlıkları öğrenebilirsiniz. Daha da güzeli bunları birer rutine dönüştürebilirsiniz. Günümüzün anlık iletişim dünyasında her an telaş içindeyiz. Bu telaş bizi içine çeker ve sahte bir verimlilik hissi yaratır. Yoğun olmak, verimli olmak anlamına gelmez başlıklı bölümü dinleyin. Çalışma şeklinizi düzene sokacak sistemler kurarak stresi ortadan kaldırabilir, daha sağduyulu, odaklanmış ve enerjik çalışabilirsiniz. Dikkatinizi ve zamanınızı en önemli işlerinize, kişisel hedeflerinize ve organizasyonunuzun sizden beklediği hedeflere ulaşmanıza katkıda bulunacak işlere yöneltebileceksiniz. Hangi işlerin gerçekten önemli olduğunu ve nasıl daha verimli olabileceğinizi anlayabilmek için öncelikle hedeflerinizi belirlemeniz, ve zamanınızı nasıl harcadığınızı anlamanız gerekir. İşe buradan başlayacağız. Yoğun olmak, verimli olmak anlamına gelmez. Kendinizi toplantıdan toplantıya koşuyor, bir yandan koridorlarda seyirtirken, bir yandan da e-postalara cevap yetiştiriyor, bir şeyler başarmış olduğunuzu hissetmek amacıyla rutin görevlere odaklanıyor halde buluyor musunuz? Eğer öyleyse, sandığınız kadar verimli olmayabilirsiniz. Yaptığınız işi ve önceliklerinizi değerlendirme zamanı geldi. Bu yoğunluk, hedefsizliği ya da belirli bir göreve ya da organizasyona uygun olmadığınız hissini telafi etmeye çalışmanın tehlikeli bir yolu olabilir. Gününüzü kendinizin ve diğer insanların sizin değerinizi anlamasını sağlayacak şekilde programlayabilirsiniz. Ancak yaşadığınız yoğunluk gerçek potansiyelinize ulaşmanıza engel olabilir. Çalışma şeklinizi geliştirmenin zamanının geldiğini kabullenin. Nelerin yapılması gerektiğini belirleyin. İşinizde hangi hedeflere ulaşmayı istiyorsunuz? Zamanınızı harcama biçiminiz bu hedeflere paralel mi? Bu sorulara yanıt bulmadan, yapılacaklar listenizdeki işlerin kaçına öncelik vereceğinizi, bunları ne şekilde organize edeceğinizi ve nihayetinde başaracağınızı bilemezsiniz. Hedeflerinizin listesini çıkarın. İdeali, her yılın başında yöneticinizle bir araya gelerek bir dizi performans hedefi belirlemenizdir. Bu sohbet sayesinde bu hedeflerin şirketin amaçları ve misyonuyla bağlantısını anlarsınız. Muhtemelen kişisel kariyer hedefleriniz de olacaktır. Bunlar bir araya geldiğinde ortaya şuna benzer bir tablo çıkar. İnsanları yönetme becerisini geliştirmek. Departmanın tüm yeni ürünlerinin sözleşmelerini yönetmek. Bayi yönetimi becerilerini geliştirmek. Bu hedefleri gözden geçirerek yazın. Kağıda ya da dilerseniz bir not alma uygulamasına. Bu hedefleri iki amaçla kullanacaksınız. İlki, öncelikle gündelik işlerinizi belirlemek ve ikincisi de ilerlemenizi ölçmek. Bir başka deyişle, neler başardığınızı ve bu kitap sayesinde gerçekleştirdiğiniz değişimlerin işinize yarayıp yaramadığını görmek. Bu listeye düzenli olarak dönüp hangi görevleri başarmanın sizin için önemli olduğunu belirleyebilecek ve bu doğrultuda planlama yapabileceksiniz. Zamanınızı harcama şeklinizi takip edin. Hedeflerinizi belirlemenizin ardından sıra şu anda zamanınızı nasıl harcadığınızı incelemeye geldi. Yapmanız gereken, hedeflerinize ulaşmanıza olanak verecek şeyler üzerinde mi çalışıyorsunuz, yoksa alakasız işler ve beklenmedik krizlerle mi boğuşuyorsunuz? Zamanınızı nerelerde harcadığınızı gerçekten anlamak ve iş yükünüzü yeniden düzenlemenizin gerekip gerekmediğini belirlemek için şimdi dinleyeceğiniz egzersizi uygulayarak 2 hafta boyunca yaptığınız işleri takip edin. Ulaştığınız sonuçların hedeflerinizle örtüşmediğini fark edebilirsiniz. Burada önemli olan bu uyumsuzluğun hangi noktada ortaya çıktığını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapabilmektir. Öncelikle yaptığınız işleri yazın. Her taşın altına bakın ve aklınıza gelen her şeyi yazın. Gerçekleştirdiğiniz tüm görevlerin, katıldığınız tüm toplantıların, hatta sosyalleşmek amacıyla ya da işten kaytararak harcadığınız zamanların listesini çıkarın. Son 2 haftalık ajandanıza göz atmanız ve yaptığınız işler konusunda bir fikir edinmeniz işinize yarayabilir. Listeyi tamamladıktan sonra bu görevleri genel kategorilere ayırın ki her bir kategori için harcadığınız zamanı takip edebilirsiniz. Göz önüne alabileceğiniz bazı kategoriler şunlardır. Temel sorumluluklar. İşinizin temelini oluşturan gündelik görevler. Kişisel gelişim. Anlamlı ve değerli bulduğumuz ancak gündelik sorumluluklarınız arasında yer almayan faaliyet ve projeler. İnsan yönetimi. Aslarınız, iş arkadaşlarınız, hatta üstlerinizle yaptığınız çalışmalar. Krizler ve yangınlar. Müdahaleler ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan acil meseleler. Boş zaman. Yemek molaları, kişisel e-postalar yazmak, internette gezinmek, sosyal medyaya bakmak amacıyla harcanan zaman. İdari görevler. Her gün yapmanız gereken mesai kartlarının ya da faturaların onaylanması, gider raporlarının derlenmesi gibi işler. Yaptığınız işi bu şekilde kategorilere ayrılmış halde görmeniz, zamanınızı nasıl geçirdiğinizi gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacak. Bu sayede daha şimdiden bu görevlerin belirlediğiniz hedeflerle ne kadar uyumlu olduğuna dair bir fikir edinmeye başlamış olabilirsiniz. Bunun ardından zamanınızı nasıl harcadığınızı takip edin. Genel kategorileri belirledikten sonra her bir kategorideki görevler için ne kadar zaman harcadığınızı takip etmeye başlayın. Bunu saat bazında yapabilir ya da alışkanlıklarınızı derinlemesine ortaya çıkarmak istiyorsanız daha da ayrıntıya inebilirsiniz. Ulaştığınız sonuçları kayıt altına almak amacıyla çevrimiçi bir zaman takip aracı ya da standart bir ajanda kullanabilirsiniz. Bu sonuçları analiz etmek içinse tablo 1'dekine benzer bir tablo kullanın. Tablo 1'e kitabın orijinal kopyasının 22. sayfasından ulaşabilirsiniz. Her bir kategoriyi sütunlara ve haftanın günlerini satırlara girin. Önümüzdeki 2 hafta boyunca her bir kategorideki görevler için harcadığınız zamanı hesaplayın ve toplam süreyi ilgili kategoriye girin. Bu noktada zaten meşgulüm, yaptığım her şeyi kaydetmeye zamanım yok diye düşünebilirsiniz. Doğru. Bu sistem başlangıçta zaman ve çaba harcamanızı gerektirir. Yaptığınız işleri ve bunları tamamlamanın ne kadar sürdüğünü kaydetmeniz, hangi alanlarda çok fazla zaman harcadığınızı, hedeflerinize ulaşmak için zamanınızı nasıl bölüştürmeniz gerektiğini net şekilde görmenizi sağlayacak. Örneğin insan yönetimi becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, haftada 10 saatinizi bu işe ayırmanın yeterli olmadığının farkına varabilirsiniz. İdari görevlerinizin bazılarından kurtularak bu hedefe ulaşmak için gerekli ilave zamanı bulabilirsiniz. Gününüzü geçirme şekliniz konusunda küçük ancak bilinçli değişimler gerçekleştirerek sizin için önemli, sizi hedeflerinize ulaşma yolunda daha verimli kılan işlere doğru miktarda zaman ayırabilirsiniz. Program yapın. Artık hedeflerinizin ne olduğunu, hangi alanlarda daha az, hangi alanlarda daha fazla zaman harcamanız gerektiğini biliyor olduğunuza göre, sıra görev listenizi ele almaya gelmiş demektir. Kısa vadede tamamlamanız gereken çok sayıda öncelik, proje ve faaliyet. Öncelikle yapmanız gereken en önemli işi belirleyin. Ardından bunu ne zaman yapacağınıza karar verin. Önceliklerinizi belirleyin. Görev listenizi gözden geçirin. Yapışkan kağıtlara, defterinize, e-posta hatırlatıcılara not ettiğiniz her şeyi ve hangisinin en önemli, hangisinin en acil olduğunu belirleyin. Önemli görevlerle o kadar önemli olmayanları birbirinden ayıracak net bir yönteminiz olmadığı sürece listenizdeki tüm görevlere eşit muamele yapar, size gelen her talebin acil olduğunu farz edersiniz. Ancak acil ve önemli farklı şeylerdir. Belirlediğiniz hedeflere odaklanmaya devam ederek acil görünen ama aslında öyle olmayan şeyleri ayırt edebilirsiniz. Gönderen kişinin acil cevap beklediği ancak nedenini belirtmediği e-postalar, hızla bitebilecek gibi görünen ancak karmaşık olduğu ortaya çıkan projeler, yapmanız gereken işlerden daha cazip görünen basit görevler. Bunlar acil olmadıkları halde acil süsü verilmiş faaliyetlerdir. Kendinizi düşünmeden bu işlere kaptırmanın cazibesine direnin. Gerçekten hemen ilgilenmeniz gereken kimi durumlar vardır. Patronunuzun yakın bir termin tarihi olan bir talebi gibi. Diğerleri ise önemli işlerinizi tamamlayana kadar bekleyebilir. Görev listenizdeki her maddeyi ilk olarak verimlilik uzmanı Stephen Covey tarafından dile getirilen şu 4 tanım ışığında önemi, belirlediğiniz hedeflerle ve zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizle ne kadar uyumlu olduğu ve aciliyet durumu doğrultusunda değerlendirin. 1. Acil ve önemli. Bunlar hafta boyunca ilgilenmeniz gereken krizler ve terminlerdir. Diyelim, sizin yönettiğiniz bir ürüne, bakımından sorumlu olduğunuz bir web sitesine ya da ilgilendiğiniz büyük bir müşteriye dair bir sorun var. Bunlar her zaman için en büyük önceliğiniz olmalıdır. 2. Acil değil ama önemli. Bunlar sizin ya da organizasyonunuzun üzerinde büyük etki yaratacak ancak aciliyeti olmayan görevlerdir. Bu görevler daha çok uzun vadeli hedeflerinizle bağlantılıdır. Yeni bir beceri edinmek, büyük bir projede görev almak gibi. Acil olmadıkları için genellikle bu görevlere yeterince zaman ayırmayı ihmal ederiz. Bu nedenle bu görevleri öncelik sıralamasında ikinci sıraya koymalısınız. 3. Acil ama çok önemli değil. Bu görevlerin hızla yapılması gerekir. Ancak yapılmasa ya da gecikse de çok fazla etkisi olmaz. Bir şeyin çok önemli olup olmadığını değerlendirirken, bunun sadece sizin değil, grubunuzun ve organizasyonunuzun üzerindeki potansiyel etkisini de tartın. Bu görevler öncelik sıralamasında 3. sırada yer almalıdır. 4. Acil değil ve çok önemli değil. Bunlar hemen ilgilenilmesi gerekmeyen, acil olmayan görevlerdir. Bu görevler öncelik sıralamasında son sırada yer almalıdır. İş arkadaşlarınızın istediği işleri ne zaman kabul etmemeniz gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi için, İnsanlarla Etkin Şekilde Çalışın bölümündeki Hayır Demeyi Öğrenin başlıklı bölümü dinleyin. Bu yolla önceliklerinizi tespit ederek önce nelerin yapılması gerektiğini, nelerin ertelenebileceğini belirleyebilirsiniz. Bu uygulama yapacağınız işler için terminler belirlerken ve hangi görevi ne zaman yapacağınıza karar verirken çok işinize yarayacak. Hangi işleri ele alabileceğinizi, hangilerini başkalarına devredebileceğinizi ve devretmeniz gerektiğini görmeye başlayacaksınız. İnsanlarla Etkin Şekilde Çalışın bölümündeki Devredin başlıklı bölümü dinleyin. Önceliği olmayan maddeleri başkalarına devredebilirsiniz. Daha önemli işler için ilave zaman kazanmanın en hızlı yolu budur. Terminleri size avantaj sağlayacak şekilde kullanın. Hangi görevlerin önemli olduğuna, hangilerinin ilk, hangilerinin en son yapılması gerektiğine dair bir fikir edindiğinize göre, sıra bu işlerin ne zaman yapılması gerektiğini düşünmeye geldi. Herhangi bir projeye, hatta belirli bir termini olmayan projelere bile dair planlama yaparken, gerçekçi, anlamlı termin tarihleri belirleyin. Terminler, projeye dahil olan herkes üzerinde baskı yaratır. Ancak bir yandan da projenin ilerlemesi açısından kritik önemdedir. Görevlerinizin bazılarının terminleri zaten belirlenmiş haldedir. Örneğin, Cuma günü öğle üzeri teslim edilmesi gereken bir rapor gibi. Ancak diğer projeler konusunda da kendi terminlerinizi belirlemekten ve önceden belirlediğiniz öncelikler doğrultusunda bu terminlere uymaya çalışmaktan çekinmemelisiniz. Bir termin belirlerken projeyi yönetilebilir görevlere bölün ve her bir adımın ne kadar sürmesi gerektiğini kaydedin. Bu uygulama her bir görev için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır. Geçmişte benzer bir görevi tamamlamanın ne kadar sürdüğünü, nelerin planlandığı gibi gitmeyebileceğini düşünün ve gerektiğinde programınızı değiştirmenizi sağlayacak bir zaman ayırın. Aşina olmadığınız bir proje söz konusuysa, benzer bir proje üzerinde çalışmış kişilerden tavsiye isteyin. Tahminlerinizi yöneticinizle paylaşarak ondan geri bildirim isteme olanağınız var mı? Gerekli zamanı hesap etmenize yardımcı olabilecek bir iş arkadaşı ya da kurum dışı bir bayi var mı? En baştan bu araştırmaları yapmanız, görevler için ayırdığınız sürelerin gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Büyük projeleri her bir ayrı bir termin tarihine sahip parçalara ayırmak, sürecin her parçasına yeterli zaman ayırmanızı garantileyecektir. Bu geçici terminler, aynı zamanda projenin büyük kısmını son dakikaya bırakmaktan kaçınmanıza da yardımcı olur. Her bir parçayı programa uygun şekilde tamamladıkça, bir şeyler başardığınızı hisseder ve bir şeyi son dakikaya bıraktığınızda yaşayacağınız, sizi yiyip bitirecek olan yoğun panik hissinden de kurtulursunuz. Terminler işlerin zamanında yapılmasını kolaylaştırsa da, kendine özgü bir baskı ve hayal kırıklığı da yaratabilir. Gerçekçi olmayan terminler size zarar verebilir. Bu yüzden spesifik görevlere yeterince zaman ayırmamaktan kaynaklanan yoğun baskıdan kurtulmak için elinizden geleni yapmalısınız. Özellikle yeni fikirleri araştırmanızı ya da yaratıcı şekilde düşünmenizi gerektiren durumlarda kendinize ihtiyaç duyduğunuz zamanı tanıyın. Bununla birlikte baskıdan kaçınmak amacıyla kendinize ekstra zaman tanımanın cazibesine de kapılabilirsiniz. Ancak terminlerin suni şekilde ertelenmesi bir işe yaramaz. Bunu yaptığınızda motivasyonunuzu kaybeder, kaytarmaya başlar, kendinize işler planlandığı gibi gitmediğinde çözüm getirecek zamanı ayırmamış olursunuz. Bir termin belirlediğinizde buna sadık kalın. Sırf kendinize ekstra zaman tanımak adına bir termini ertelemeniz, tüm ajandanız üzerinde zincirleme bir etki yaratacaktır. Yapılacak işi en baştan ortaya koyarak gerçekçi bir ajanda oluşturun ve buna sadık kalın. Her bir görev için belirlediğiniz termini ajandanıza kaydedin. Proje planı çerçevesinde hepsini belirlemiş ve kaydetmiş olsanız bile her gün ajandanızda görerek hatırlamanızda fayda vardır. Bir bakışta programınızın gerisine zaman kalıp kalmadığını görebilir, yaklaşan dönüm noktalarını hatırlayabilirsiniz. Görevlerinizi programlayın. Hangi işlerin yapılması gerektiğini bildiğinize ve bu görevleri tamamlamanız gereken terminleri belirlediğinize göre, şimdi bu işleri ne zaman yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bunu düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Örneğin her haftanın başında. Ancak bunun yanı sıra her gün, örneğin sabah işe gelir gelmez ya da eve dönmeden önce yeni görevleri ve o ana dek başardıklarınızı da ele almalısınız. Belirlediğiniz terminlere ve ajandanıza bakarak hangi işi ne zaman yapacağınızı planlayın. Örneğin pazarlama metnini çarşamba 15'te yazacağım gibi. Bu faaliyetleri doğrudan ajandanıza girerseniz tüm görevlerinizi belirlediğiniz sürede tamamlayıp tamamlayamayacağınızı görebilirsiniz. Zamana yayılan ve yapılacağı günler belirlenmiş projeler daha az göz korkutucu olacaktır. Kendinize program yaparken, en zorlu ve önemli görevlerinizi günün başına koyun. Bu saatlerde dinç ve enerjik olursunuz. İş yerindeki diğer talepler de işinizi bölemez. Önce zorlu görevleri tamamladığınızda yaşayacağınız başarı hissi, gün içinde daha az meşakkatli işleri de kolaylıkla bitirmenizi sağlayacaktır. Benzer şekilde gün içindeki enerji düzeyinizi de hesaba katın. Zorlu görevlerin arasına birer kolay görev alarak zor işleri başardığınız için kendinizi ödüllendirin ve zihinsel bir mola verin. Hafta içinde yapılması gereken benzer birkaç görev varsa bunları gruplandırmaya çalışın. Örneğin tüm seyahat raporlarını ya da tüm fatura işlerini aynı saat diliminde tamamlayın. Bu görevleri grup halinde yapmak daha avantajlıdır ve terminleri daha kolay tamamlamanıza yardımcı olur. Bu sayede verimliliğinizi öldüren, farklı görevler arasında gidip gelme zahmetinden de kurtulursunuz. Yapacağınız görevleri ajandanıza girdiğinizde gün içinde istediğiniz her şeyi yapmaya yetecek zamanınız olmadığını fark edeceksiniz. Bu egzersiz sizi en önemli görevlere öncelik vermeye, daha az önemli olanları başka bir güne, daha uygun bir zamana aktarmaya zorlar. Ancak kimi durumlarda her gün ya da her hafta yaptığınız, ancak ajandanıza girmeyen görevleriniz olabilir. Bunların bazısı idari görevlerdir. Bayi sözleşmelerini saklamaya yönelik yeni bir dosyalama sistemi kurmak gibi. Uzun vadeli hedeflerle bağlantılı görevler de olabilir. Yeni bir ürüne yönelik beyin fırtınası gibi. Bu tür görevleri de gözden geçirin ve bu konularda ne yapacağınıza karar verin. 1. Hemen yapın. Öncelikli görevler arasına girmiyor olsa bile yapılacaklar listenizdeki maddelerden birinin daha üzerine çizmek iyi hissettirmez mi? Böyle düşünüyorsanız yapıverin ve devam edin. O sesli mesaja cevap verin. O toplantıyı iptal edin ya da o uçuş rezervasyonunu gerçekleştirin. Ardından da daha önemli görevlere geçin. 2. İleride yapmak üzere ajandanıza girin. Hemen ilgilenmeniz gereken bir görev olmadığına karar verdiyseniz aradan çıkaramazsınız. Ancak yine de er geç yapmanız gerekir. İleride yapmak üzere ajandanıza kaydedin ve bu görevden etkilenen terminlerde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirin. Ajandanıza girmediğiniz sürece o işi yapamazsınız. Bu yüzden aylar sonrasına olsa bile ajandanıza girmelisiniz. O gün geldiğinde durumu tekrar gözden geçirebilirsiniz. 3. Görevi iptal edin. Görevi hemen tamamlamayı ya da ileride yapmak üzere ajandanıza almayı istemeniz, bu görevi asla yapamayacağınız anlamına gelebilir. Bu durum, bu görevin öncelikli olmadığının net bir göstergesidir. Bunu kabullenin. Yöneticinizle konuşup, bu işi başkasına devrederek ya da iptal ederek yapılacaklar listenizden çıkarma konusunda iznini isteyin. Artık görevlerinizi düzenlediniz ve öncelikli olanları belirlerken yapmaya zaman bulamayacağınız görevleri de listenizden çıkardınız. Sıra yapılacaklar listenizi hazırlamaya geldi. Günlük yapılacaklar listenizi hazırlayın. Sürecin bu son adımında ajandanıza göz atın. Bugün neler yapmanız gerekiyor? Eğer ajandanızdaki tüm görevleri ne zaman yapacağınızı zaten belirlemiş durumdaysanız, günlük yapılacaklar listesi hazırlamak kolay olacaktır. Yapılacaklar listenizi hayata geçirmenin iki kilit noktası vardır. Öncelikle görevlerinizi kısımlara ayırın. Yapılacaklar listesindeki her madde bir projenin ilerlemesini ya da hedefinize yaklaşmanızı sağlayan bir adımdır. Bu kavrama, terminleri gruplara ayırma görevinden dolayı aşina olmalısınız. Örneğin, göreviniz bir katalog için bir üretim programı hazırlamaksa, yapılacaklardan biri matbaaya posta atarak baskı tarihini belirlemektir. Yapılacaklar listesi hazırlamanız, size gün içindeki görevlerinizi tamamlamak için neler yapmanız gerektiğini hatırlatacaktır. İkincisi, spesifik olun. Kendinize şifreli mesajlar bırakmayın. Yapılacaklar listenize, Elsa ile öğle yemeği ayarla yazdığınızı farz edelim. Bu maddeye geldiğinizde yemeğin amacını ya da ne zaman ayarlamayı istediğinizi unutabilirsiniz. Daha spesifik olun ki yapılacaklar listenizdeki bu maddenin neden önemli olduğu anlaşılsın. Her şeyi yazın. Yaklaşan müşteri toplantısını ele almak üzere Elsa ile Cuma günü 13'te öğle yemeği ayarla. Nihai bir fiziksel yapılacaklar listesi hazırlamak için 1. Listenizi bir kağıda yazın. Yanınızda taşıyabileceğiniz ve dilediğiniz an bakabileceğiniz bir liste hazırlayın. Özel bir boyut ya da şekle sahip bir kağıt, masanızdaki diğer kağıtlardan rahatlıkla ayrılacaktır. 2. Termini görevin yanına not edin. Bu uygulamada ne kadar zamanınız kaldığını hatırlatacaktır. 3. Öncelikli maddeleri farklı renklerle vurgulayın. Farklı renkler, yapılacaklar listenizdeki en önemli maddelere odaklanmanıza olanak tanır. Çalışırken yapılacaklar listenize düzenli olarak göz atın. Örneğin saatte 1. Hala yönetilebilir halde mi? Kimi görevlerin öncelik sıralamasını ya da yapılacağı zamanı değiştirmek gerekiyor mu? Saat başı bu değerlendirmeyi yaptığınızda zamanınızı daha iyi kontrol etmeye başlayacak ve daha fazla iş başaracaksınız. Çabalarınızdan dolayı kendinizi ödüllendirmeyi de düşünebilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki 3 maddenin üzerine çizdiğinizde bir mola verin ya da kolay bir göreve geçin. Başarı hissi ve ödüller motivasyonunuzu korumanızı sağlayacaktır. Hedeflerinizi anlamaya, zamanınızı nasıl geçireceğinizi değerlendirmeye, ardından da öncelikleri belirlemeye, hangi işi ne zaman yapacağınıza karar vermeye vakit ayırarak, gerçekçi günlük yapılacaklar listeleri hazırlayabilir, doğru işi doğru zamanda yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Şimdi odaklanarak ve iyi alışkanlıklar edinerek çalışma şeklinizi geliştirmeniz gerekiyor. Odaklanın. Hedeflerinizi ve önceliklerinizi belirlediniz. Yapılacaklar listeniz hazır. Şimdi sıra, her bir görevi daha odaklanmış şekilde ele alabilmeniz için ortamınızı, hem fiziksel hem de sanal, düzenlemeye geldi. Ayrıca gününüzü nasıl değerlendirdiğinizi ele alacak, gün içinde vermeniz gereken kararları minimuma indirecek ve önemli işlerde kullanacağınız enerjinizi maksimuma çıkaracak rutinler edineceğiz. Çalışma ortamınızı düzenleyin. Yapılacaklar listenizi masanızda bulamazsanız, belge yığınının altına gizlendiyse ya da çocuğunuzun futbol programının arkasına not edildiyse, muhtemelen listedeki birçok maddeyi tamamlayamayacaksınız. Çalıştığınız fiziksel ortamın işin yapılmasına yardımcı olması önemlidir. Daha sakin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmanın yolu şudur. 1. Kalabalığı temizleyin. Yapılacaklar listenizdeki maddeleri ele alırken konuyla alakası olmayan her şeyi bir kenara kaldırmaya ya da atmaya zaman ayırın. Temiz bir ortam fiziksel ve zihinsel kapasitenizi hayata geçirmenize olanak tanır ve sizi yoldan çıkarabilecek, dikkat dağıtan etkenleri ortadan kaldırır. 2. İhtiyaç duyduğunuz şeyleri elinizin altında bulundurun. Eğer zımbanızı ayda bir kullanıyorsanız bir dolaba kaldırın. Belirli bir çalışma kitabını ya da başvuru kitabını her gün kullanıyorsanız, klavyenizin yanına koyun. Haftanın sonunda masanızda duran, ancak kullanmamış olduğunuz bir şeyi ya bir yere kaldırın ya da atın. 3. Birbirini tamamlayan malzemeleri gruplayın. Zımba tellerinizi zımbanın yanına, seloteypleri bant kesicinin yanına koyun. Bu sayede ileride bunları ararken zaman kazanacaksınız. 4. Fiziksel bir gelen kutunuz olsun. Siz masanızın başında değilken iş arkadaşlarınızın masanıza bıraktığı her türlü kağıdı, paketi ve notu temizleyin. Masanızda bir gelen kutusu bulundurun ve iş arkadaşlarınızdan önemli belgeleri bunun içine koymalarını isteyin. Günün sonunda bu gelen kutusunu tarayarak ertesi güne hazırlanın. Aksi halde bu gelen kutusu da karmakarışık bir kutuya dönüşür. 5. Rahat edin. Ofisteki sandalyeniz ve bilgisayarınızın ekranı rahatça çalışabileceğiniz yükseklikte mi? Çalışma ortamınız estetik açıdan hoş görünüyor mu? İş yerinde çok fazla zaman geçiriyorsunuz. Bu yüzden ortamınızı sizi rahat ettirecek şekilde düzenlemelisiniz. Bu değişikliklerin bazılarını yaptıktan sonra nasıl hissettirdiğine bakın ve bir hafta kadar sonra yeniden değerlendirin. Çalışma ortamınız size fayda sağlıyor mu? Sürekli yerini değiştirdiğiniz not defterinizi mi arıyorsunuz? Kalemlerinizi koyduğunuz kahve kupası elinizin altında olmadığı için kalemlerinizi gelişigüzel şekilde sağa sola mı koyuyorsunuz? Çalışma ortamınızda rahat ve verimli çalışmanızı sağlayacak düzenlemeleri yapın. E-postalarınızı düzenleyin. E-postalar birçok fayda sağlar. Bu sayede her an erişilebilir hale gelirsiniz. Patronunuz, iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve sevdikleriniz açısından. Ayrıca uzaktan çalışabilir, dünyanın dört bir yanındaki kanaat önderleriyle işbirliği yapabilir, daha hızlı çalışabilirsiniz. Ancak e-postalar verimli çalışma ortamı için büyük bir dezavantaja da dönüşebilir. Gelen mesajların bitmek bilmeyen bildirimleri ve dolup taşan bir gelen kutusu dikkatinizi dağıtabilir. Önemsiz mesajları taramak ve temizlemek de çok fazla zamanınızı alabilir. Fiziksel ortamınızı temizlemeye zaman ayırmanız gibi sanal çalışma ortamınızı gözden geçirmeye de zaman ayırmalısınız. 1. Gelen kutusunu temizleyin. E-postalarınızı gönderenlere göre sıralamanız, artık ihtiyacınız kalmayan ve zaten yanıt vermiş olduğunuz mesajları silmenize yardımcı olacaktır. 2. 3 klasör oluşturun. Takip edilecekler, beklenecekler, arşivlenecekler. Kalan mesajlarınız için etkin bir dosyalama sistemi fiziksel ortamınızda işe yaradığı gibi, çevrimiçi ortamda da işinize yarayacaktır. Mesaj kutunuzda kalan tüm mesajları koyacağınız 3 klasör oluşturun. Yanıtlamanız birkaç dakikadan uzun sürecek mesajları koyacağınız takip edilecekler klasörü, davet benzeri, gelecekteki bir olaya yönelik mesajları koyacağınız beklenecekler klasörü, yanıt verdiğiniz ancak saklamak istediğiniz mesajları koyacağınız arşivlenecekler klasörü. Daha sonra gelen her mesajı bu 3 klasörden birine koyun. 3. Baştan başlayın. Şu anda gelen kutunuzdaki tüm mesajları tarayacak zamanınız yoksa taramayın. Bunun yerine eski e-postalar adını vereceğiniz bir arşiv klasörü oluşturun. Tüm e-postalarınızı bu klasöre taşıyın ve temiz bir gelen kutusuyla her şeye baştan başlayın. Ardından zaman buldukça arşiv klasörüne dönün ve silmeye ya da düzenlemeye başlayın. Bu sayede ileride ihtiyaç duyabileceğiniz bir mesajı kaybetmeyecek ve gelen mesajları uygun şekilde düzenlemeye başlayabileceksiniz. Bu adımların tamamını denediğiniz halde biriken e-postaları yönetme konusunda hala yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, e-postanıza yer alan görev yöneticisi uygulamasını kullanmayı deneyin. Bu sistemler e-postanızla birlikte çalışır ve görevlerle mesajları birbirinden ayırmanıza olanak tanır. Bu sayede bir şeyler yapmanızı gerektiren e-postaların gelen kutunuzda yer işgal etmesine gerek kalmaz. Farklı bir görev yöneticisi de deneyebilirsiniz. Hem Mac hem de PC kullanıcılarına yönelik birçok seçenek mevcuttur. Fiziksel ve dijital çalışma ortamınızı düzenlemeniz, elinizdeki göreve daha iyi odaklanmanıza olanak tanıyarak, daha verimli çalışmanızı, aradığınız şeyleri daha çabuk bulmanızı sağlar. Akıllı rutinler geliştirin. Görev listenizi ve çalışma ortamınızı düzenlediniz. Şimdi sıra gününüzü nasıl geçireceğinizi düşünmeye geldi. Ne giyeceğiniz, e-postalarınıza ne zaman bakacağınız, öğle yemeğini nerede yiyeceğiniz gibi önemsiz kararlar konusunda takılıp kalıyor musunuz? Dikkatinizi ve enerjinizi önemli işlere odaklayabilmek için yineleyebileceğiniz bir günlük yapı kurmalısınız. Düzenli rutinler ve alışkanlıklar oluşturun. Gün içinde vermeniz gereken kararların sayısı arttıkça kendinizi daha bitkin hissedersiniz. Rutinler, yapmanız gereken seçimlerin sayısını azaltarak enerjinizi asıl işlere saklamanızı sağlar. Kimi kararları otomatikleştirerek daha zorlu seçimler karşısında daha hazırlıklı hale gelirsiniz. İşe hali hazırda ne tür çalışma alışkanlıklarınız olduğunu belirleyerek başlayın. Örneğin güne e-posta ve sesli mesajlarınızı kontrol ederek, diğer işlere geçmeden önce önemli mesajları yanıtlayarak başlıyor olabilirsiniz. Belki de öğle yemeğinden hemen sonra sektör haberlerini okumaya zaman ayırıyorsunuz. Halihazırda ne tür rutinlere sahip olduğunuzu belirlemeniz, nelerin işe yaradığını, nelerin faydalı olmayabileceğini tespit etmenizi ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yapabilmenizi sağlar. Örneğin öğle yemeğinin ardından sektör haberlerini okumanın tüm öğleden sonranızda dikkatinizi dağıttığını fark edebilirsiniz. Bu durumda günlük gelişmeleri takip etmek için günün sonunu beklemeniz gerekebilir. Henüz bir rutininiz olmadığını görür ya da işinize yarayan rutinlere yenilerini eklemek isterseniz şu önerileri değerlendirebilirsiniz. Güne erken başlayın. Sabah insanı olmadığınızı iddia etmek yerine bir deneyin. Kimileri açısından erkenden kasıt, çocukların hala uyuduğu ve ofisin hala sakin olduğu 5'tir. Esnek çalışma programına sahip kimi şirketlerde ekibinizdekiler saat 10'da işe geliyorsa 9'da erken sayılabilir. Yöneticinizle konuşarak çalışma saatlerinizi değiştirmenizin, güne erken başlamanızın mümkün olup olmadığını öğrenin. Hangi saati seçerseniz seçin, işe erken başladığınızda öğlen olmadan yapılacaklar listenizdeki birçok şeyi tamamlamış olacaksınız ve bu sayede kendinizi enerjik hissedeceksiniz. İşe kendinizle başlayın. Günün başında yapılacaklar listesine dalmadan önce biraz durarak anı yaşayın. Bunu yapmak size yapacağınız işi takdir etme ve işe odaklanma fırsatı verecektir. 90 dakikalık seanslar halinde çalışın. Tek bir göreve ya da görevler grubuna 90 dakika boyunca müdahalelerden uzak şekilde odaklanın. Bu bir şeye odaklanma konusundaki optimal süredir. Ardından bir sonraki göreve geçmeden önce mola vererek enerjinizi yenileyin. Gününüzü gözden geçirin. Günün sonunda enerjiniz tükenmeye yüz tutarken yapılacaklar listenizi gözden geçirin. Her şeyi tamamladınız mı? Beklentileriniz gerçekçi miydi? Bu değerlendirmeyi yapmak, görevleri ve sürelerini doğru şekilde belirlemenize ya da ayırdığınız zamanı yeniden ayarlamanız gereken alanları fark etmenize yardımcı olacaktır. Şimdi bir adım daha atalım. Ofis dışında da uygulayacağınız ilave ritüeller yaratın. Uykunuzu alın. Her gece aynı miktarda uyumak için bir yatma saati belirleyin. Bu sayede ofise dinlenmiş ve çalışmaya hazır halde geleceksiniz. Yiyeceklerinizi ve giyeceklerinizi planlayın. Zamanınızı nasıl geçireceğinizi planlamanız gibi her gün ne giyeceğinize, kahvaltıda ve öğle yemeğinde ne yiyeceğinize karar vermeye çalışmak da enerjinizi boş yere tüketmenize yol açar. Gardırobunuzu düzenler, düzenli olarak aynı şeyleri yer, her şeyi önceden hazırlarsanız daha fazla kafa yormanızı gerektiren kararlara daha hazırlıklı olursunuz. Çalışma alanınızı düzenleyerek, gününüzü ve diğer seçimlerinizi yapılandırarak, enerjinizi sizin için daha önemli işlere yönlendirebileceğiniz bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Bir sonraki bölümde ele alacağımız adım, müdahalelere ve dikkat dağıtan etkenlere rağmen odaklanmaya devam etmektir. İyi alışkanlıklar edinin. Önceliklerinizi belirlediniz. Organize oldunuz. Verimli çalışmanızı sağlayacak gündelik uygulamaları buldunuz. Ancak dikkatli olmazsanız yine de yoldan çıkabilirsiniz. Odaklanmayı sürdürebilmeniz için dikkatinizin neden dağıldığını anlamanız gerekir. Sizi yoldan çıkaran şeyleri belirlemeniz, dikkatinizi daha iyi kontrol edebilmenize yardımcı olacaktır. Kaytarmayı bırakın. Zaman zaman sırf elinizdeki işle uğraşmak istemediğiniz için dikkatinizin dağılmasına izin verebilirsiniz. Ancak siz kaytarırken işler kendi kendine hallolmaz. Kaytarma isteğinin ardındaki etkenleri anlayabilirseniz, bu isteği ortaya çıktığı an engelleyebilirsiniz. Kaytarma eğilimi işinizin başınızdan aşkın olmasından kaynaklanabilir. Yapacağınız işlerin sayısı fazlalaştıkça kafanızı kuma gömme ve işleri geciktirme eğiliminiz de artar. Bu eğilim bir işi sevmemenizden, nasıl yapacağınızı ya da nereden başlayacağınızı bilemememenizden de kaynaklanıyor olabilir. Sebebin bunlardan hangisi olduğunu belirleyin. Dürüst davranmanız, sonraki adımlarınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu eğilimi aşmak ya da bir iş arkadaşınızdan, yöneticinizden yardım istemek. Yapmak istemeseniz bile elinizdeki işe odaklanmanızı sağlayacak 3 ipucu şunlardır. Kendinize en baştan terminler belirleyin. Son gün sabaha kadar çalışıp işi bitirme isteğine direnin. Üniversitede olsanız işinize yarayabilecek olan bu anlayış iş yerinde yeterli gelmez. Öğrenmiş olduğunuz gibi görevleri ve bunlara bağlı alt görevleri ajandanıza girmeniz, her şeyi son dakikaya bırakma eğiliminizi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Yapılacak işleri ajandanızda gördüğünüzde kendinizi belirlenen işi belirlenen zaman aralığında tamamlamaya mecbur hissedecek ve tamamladığınız her görevle birlikte bir tatmin hissi yaşayacaksınız. Kendinizi ödüllendirin. Zor bir görevi tamamladığınızda bir kahve molası verin ya da bir arkadaşınızla sohbet edin. Ya da isteyerek yapacağınız bir işi, istemeye istemeye yapacağınız bir işin sonrasına bırakın. Odaklanamadığınız günlerde tamamladığınız her iş için kendinize $1 ödeyin ve kazandığınız parayı istediğiniz bir şeyi satın almak için harcayın. Ödül vaadi sizi motive edebilir. Yardım isteyin. Sorun projeye nasıl başlayacağınızı bilememenizse size yardımcı olabilecek bir iş arkadaşınızla birlikte çalışın. Başka biriyle birlikte çalışmak hem takılıp kalmanıza engel olur hem de sorumluluk hissetmenizi sağlar. İş arkadaşınızı yarı yolda bırakmak istememeniz sizi yola devam etmeye teşvik eder. Bu sayede görevin daha eğlenceli hale geldiğini de görebilirsiniz. Bu taktiklerin hepsini denediğiniz halde hala başlayamıyorsanız, elinizdeki projenin barındırdığı risklerden çekiniyor olabilirsiniz. Bu işe girişmekle başarısızlık riskini de göze almış olursunuz. Ama başlamadığınız sürece de hiçbir şey başaramazsınız. Kaytarma konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenler başlıklı bölümü dinleyin. Kaytarma konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenler. Yapın. Yapmayı istemeyebileceğiniz işleri önceden belirleyin. Bazı görevleri yapmayı neden istemediğinizi düşünün. Kendinizi motive etmek için terminlerden yararlanın. Hedeflerinize ulaştıkça kendinizi ödüllendirin. Yapmayın. Kendinizi kaytaran biri olarak adlandırmayın. Terminleri sırf ertelemiş olmak için ertelemeyin. Zorlu işlerle tek başınıza boğuşmayın. Müdahalelerden kaçının. Kimi zamanda işleriniz sizin motivasyon eksikliğinizden değil, dış etkenlerden dolayı yarıda kalır. Yapılacaklar listenizdeki maddeler arasında gidip geldiğinizde, bir görevle uğraşırken bir e-posta göndermek ya da yöneticinizin bir sorusunu yanıtlamak durumunda kaldığınızda, bilişsel enerjiniz tükenir ve kafanızı yeniden elinizdeki projeye vermeniz güçleşir. Mükemmel fikirler henüz olgunlaşma fırsatı bulamadan kaybolur gider. Müdahaleye uğradığınızda, üzerinde çalıştığınız işi bir bütün halinde değerlendiremez, neleri daha iyi ya da daha farklı yapabileceğinizi göremezsiniz. Müdahaleler strese de yol açar ama getirdiği belki de en büyük tehlike işinize ara vererek rutin işlere kritik işlerden daha fazla öncelik vermiş olmanızdır. Dikkatinizi elinizdeki işten uzaklaştıran birçok dışsal etken söz konusudur. E-postalar bunlardan biridir. Mesaj bildirimini her duyuşunuzda verdiğiniz tepkiyi düşünün. Aynı anda çok sayıda iş yapma eğilimi de bir başka etkendir. Her ikisini de ileride daha ayrıntılı şekilde ele alacağız. Bir diğer etken de iş arkadaşlarınızın ziyaretleridir. Acilen yetiştirmeniz gereken bir iş olduğunda, arkadaşlarınıza ne zaman müsait olabileceğinizi söylemenizde yarar olabilir. Elbette yeni bir görev, hedef ya da problemin hali hazırda yapmakta olduğunuz işe oranla öncelik kazandığı zamanlar olacaktır. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda hemen vites değiştirmeyin. Önce kısa bir mola vererek bedeniniz ve zihninizin farklı bir işe yöneldiğinizi anlamasını sağlayın. Oturduğunuz yerden kalkın, bir yürüyüş ya da esneme hareketleri yapın. Bu eylemler beyninize yeni bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu mesajını verir. Bu yeni talebi karşılamanızın ardından daha önce yapmakta olduğunuz işe dönebilirsiniz. E-postaların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. E-postalar müdahalelerin ve verim kaybının en önemli sorumlularından biri haline gelebilir. Gelen kutunuzu düzenlemiş olmanız, kritik öneme sahip mesajlara odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Ancak başka bir şey üzerinde çalışmanız gereken bir anda, gelen mesajlara harcayacağınız zamanı dikkatle yönetmeniz hala çok önemlidir. Gelen e-postaların dikkatinizi dağıtmasını önlemeye yönelik ipuçlarından bazıları şunlardır. Kapatın. E-posta uygulamanız kapalı olduğunda, gelen her mesaja içgüdüsel olarak anında tepki veremezsiniz. 2-3 saatte bir e-postalarınızı gözden geçireceğiniz zamanlar belirleyin. Eğer bu yeterli gelmezse e-postalarınızı her saat başı kontrol edin. Gerekirse e-posta imzanıza e-postalarınızı belirli aralıklarla kontrol ettiğinizi, acil bir durum söz konusu olduğunda size telefonla ulaşabileceklerini bildiren bir not düşün. 2 dakikanızı ayırın. Gelen kutunuzda 2 dakikada yanıtlayabileceğiniz bir e-posta görürseniz bunu yapın. bir klasöre taşımak ya da ileride bakmak üzere gelen kutunuzda bırakmak yerine hemen cevaplayın. Eğer 2 dakikadan uzun sürecekse yanıt vereceğiniz zamanı belirleyin ve bunu yapılacaklar listenize ekleyin. Herkese gönder tuşuna basmadan önce bir daha düşünün. Eğer 10 iş arkadaşınızı kapsayan bir e-posta yazışmasında yer alıyorsanız, e-postaların herkesin zamanını verimli şekilde kullanmasını sağlayan bir iletişim yöntemi olup olmadığını düşünün. E-posta yerine herkesin katkıda bulunabileceği, işi defalarca kesintiye uğramadan soruların yanıtlarını alabileceği kısa bir toplantı organize edebilirsiniz. Gereksiz yanıtları bırakın. Her döngüyü tamamlamak durumunda değilsiniz. Tamamdır ya da teşekkürler demek kulağa faydalı ve kibar gelse de gün boyunca bu tür e-postalar göndermek büyük zaman kaybına neden olabilir. Bir e-posta yazmadan önce kendinize bunun faydalı olup olmadığını sorun. Değilse yapmakta olduğunuz işe dönün. Otomatik düzenleme. İleride ihtiyaç duyabileceğiniz düzenli e-postaları otomatik olarak klasörlere taşıyacak ya da arşivleyecek filtreler oluşturarak dikkatinizin dağılmasını engelleyebilir ve bunlara sonra bakabilirsiniz. Şirket bültenleri, rezervasyon onayları ya da diğer otomatik bildirimler gibi. Ya da belirli bir projeye dair e-postaları otomatik olarak belirli bir klasöre taşıyarak uygun olduğunuzda hepsini birden inceleyebilirsiniz. Hiçbir zaman okumadığınız halde dikkatinizi dağıtarak önemli mesajları gözden kaçırmanıza yol açabilecek e-posta bülten aboneliklerindense çıkın. Aynı anda birden çok işi yapmayı bırakın. Aynı anda birden çok işi yapmak, bir anlamda sürekli olarak kendi dikkatinizi dağıtmanız anlamına gelir. Her şeyi aynı anda yapmaya kalktığınızda hiçbir işe tam anlamıyla dikkatinizi veremezsiniz. Aynı anda birden çok işi yapmaya dair mitlerin üçü şudur. 1. mit. İnsanlar aynı anda iki işi birden yapabilir. Yapamayız. Bu nedenle bir yandan telefonla konuşurken bir yandan bu kitabı dinliyorsanız telefonu kapatın ve tekrar dinleyin. Bir seferde sadece tek bir şey yapabilirsiniz. 2. mit. Aynı anda birden çok iş yapmak sizi daha verimli kılar. Yanlış. Aslına bakarsanız araştırmalar, ikinci bir işe daha giriştiğinizde başladığınız ilk işi tamamlamanın normalden %25 daha uzun süreceğini gösteriyor. 3. mit. Aynı anda birden çok iş yapmanın stresi performansınızı artırır. Gerginlik net ya da yaratıcı şekilde düşünme becerinizi azaltır. Aynı zamanda içgüdüsel şekilde hareket etmenize yol açar. İş yerinde böyle davranmak isteyeceğinizi düşünmüyoruz. Her an zamanınızı ve dikkatinizi vermeniz gereken işler olduğu düşünüldüğünde, müdahalelerin yapmakta olduğunuz işe odaklanmanıza engel olması şaşırtıcı değildir. Ancak başınızı yaptığınız işten kaldırmadan çalışırken de zaman zaman bir adım geri çekilip enerjinizi toplamayı unutmamalısınız. Çok fazla çalışmak da odaklanma becerinize zarar verebilir. Daha az çalışın. Her an tam kapasiteyle çalışamazsınız. Kişi en iyi performansını yoğun bir çalışmanın ardından dinlenebildiğinde gösterir. Yani daha az çalışmak aslında daha verimli olmanızı, odaklanmanızı ve kendinizi yaptığınız işe vermenizi sağlar. Üzerinizdeki baskıyı azaltmanın yollarından ikisi şudur. Öğle yemeği molasını kullanın. Ofisten çıkın, yürüyüş yapın ya da bu zamanı spor yapmak için kullanın. Bir dostunuz ya da iş arkadaşınızla yemeğe çıkın. Bu sayede günün kalan kısmında daha odaklanmış ve enerjik hissedecek, maksimum performansınızı sergileyebileceksiniz. Ofisten çıkmanız mümkün değilse 20 dakikalığına kapınızı ve gözlerinizi kapatın. Masanızda meditasyon yapın. Kulaklığınızı takarak rahatlatıcı bir müzik ya da bir podcast dinleyin. İsterseniz kısa bir şekerleme bile yapabilirsiniz. Yaratıcı düşünmeye zaman ayırın. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ya da tek başınıza beyin fırtınası yapmaya zaman ayırın. Beyin fırtınası genellikle yapılacaklar listenizin en altında yer alır ve ona ender olarak hak ettiği zaman verilir. Beyin fırtınası yapmak sadece size zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketinize fayda sağlayacak büyük fikirleri ortaya çıkarabilir. Şu ana dek daha iyi organize olmak ve işlerinizi yapabilmek için kendinizde ne tür değişimler gerçekleştirebileceğinizi öğrendiniz. Şimdi sıra denkleme bir değişken daha eklemeye geldi. İş arkadaşlarınız. Çevrenizdeki kişilerle nasıl daha verimli çalışabilirsiniz? İnsanlarla etkin şekilde çalışın. Verimli çalışmak her zaman yalnız çalışmak anlamına gelmez. Başkalarıyla birlikte de verimli çalışabilirsiniz. Bunun mantıklı bir nedeni var. Çevrenizdeki kişiler işinizi yapmanıza yardımcı olabilecek mükemmel birer kaynak olabilir. Hangi işi ne zaman başkalarına devretmeniz gerektiğini bilin ve bunu başarıyla yapın. Aynı zamanda ne zaman yardım isteyeceğinizi de belirleyin. Ancak insanlarla birlikte çalışmanın sizi yavaşlatması da mümkündür. İş yeri gibi sosyal bir ortamda, sırf bir iş arkadaşınız istediği için yapmanız gerekmeyen bazı işleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu işlerin size bir değer katıp katmadığını belirlemeli ve gerektiğinde nasıl hayır diyeceğinizi bilmelisiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte çalışmanız bir yığın toplantı anlamına da gelir. Verimli olabilmek ve toplantıların sayısının daha da artmasını önlemek için bu buluşmaları olabildiğince faydalı hale getirin. Günümüzün dünyanın dört bir yanına yayılan uzaktan çalışma uygulamasının gerçekleştiği küresel ofislerinde iletişim kazalarını ve verimsizlikleri önlemek adına sanal ekiplerle etkin çalışmanın yollarını öğrenmek de çok önemlidir. Hayır demeyi öğrenin. Yardımsever bir takım oyuncusu olarak bilinmeyi isteyebilirsiniz. Ancak dört bir yana çekiştirildiğiniz için kendi hedef ve önceliklerinize zaman ayıramıyorsanız, karşınıza çıkan bir yığın talebi değerlendirmenizi sağlayacak bir yönteme de sahip olmalısınız. Bir iş arkadaşınız sizden bir iyilik yapmanızı ya da bir görevi üstlenmenizi istediğinde şunları göz önüne alın. 1. Bu iş şirket açısından ne kadar değerli? Şirketin ekibinizin ya da biriminizin genel hedeflerine katkıda bulunuyor mu? Eğer şirkete bir değer katmıyorsa, şirketin hedefleri üzerine olumlu bir etki yaratmıyorsa bu görevi üstlenmeniz mantıklı değildir. 2. Bu iş kendi profesyonel performans hedefleriniz açısından ne kadar önemli? Yapılacak işi kritik, önemli, isteğe bağlı ya da önemsiz olarak sınıflandırın. Organizasyonunuzun ya da sizin ve yöneticinizin adınıza belirlediği başarı ölçütleri açısından önemli değilse bu işi yapmayın. 3. Bu iş size değer katıyor mu? Yapmaktan keyif mi alıyorsunuz yoksa nefret mi ediyorsunuz? Eğer bu iş sizin için bir anlam ifade etmiyorsa, muhtemelen kötü bir iş çıkaracaksınız ve listenize eklemeye değer bulmayacaksınız. 4. Bu işi yapmaya yetecek zamanınız var mı? Değerli bir iş olsa bile, eğer önünüzde daha öncelikli işler varsa bu projeyi şu an için üstlenmeniz mantıklı olmayabilir. 5. Bu gerekli beceri ve uzmanlığa sadece sizin sahip olduğunuz, sadece sizin yapabileceğiniz bir iş mi, yoksa başka biri de bu işi başarıyla yapabilir mi? Eğer ikincisi söz konusuysa bu başkasına devretmeniz gereken bir iş demektir. Bu talep yöneticinizden bile geliyor olsa reddetmenizde ve bu soruları sormanızda sakınca yoktur. Görev ve hedeflerinizi net şekilde dile getirdiğinizde yöneticiniz de bu talebin uygun olmadığını görebilir. Kimi zaman şirketiniz ve sizin için yapabileceğiniz en iyi şey, kendinize önemli işlere adamak yerine pek değer yaratmayan bu işleri kabul etmeyi reddetmektir. Devredin. Herkes evine gittikten sonra bile geç saatlere kadar ofiste çalışmaya devam ettiğiniz oluyor mu? Siz olmasanız işlerin yürüyemeyeceğini hissediyor musunuz? İnsanlar size sürekli yardım teklif ediyor mu? Bu sorulardan birine evet yanıtını verdiyseniz, çok fazla iş üstlenip üstlenmediğinizi düşünmeniz gerekebilir. İşleri halledebilmek için başkalarından yardım isteyebilirsiniz. Gün boyunca bolca zamanınız olsa bile listenizdeki önemsiz işleri devrederek ya da iptal ederek bu zamanı daha da artırabilirsiniz. Bunu yapmakla sorumluluklarınızdan kaçmış olmazsınız. Tam aksine bu sayede şirket açısından asıl önemli işleri halledebilmek adına daha verimli çalışabilirsiniz. Hangi görevlerinizi başkası da başarıyla yapabilir? Bu tür görevleri bir iş arkadaşınıza ya da hastanıza devredin. Görevlerinizi etkin şekilde devretme yolunda atılacak 3 önemli adım şunlardır. 1. Değer yaratmayan işleri belirleyin. Yapılacaklar listenizi tarayın ve sizin açınızdan ya da şirketiniz açısından öncelikli olmayan işleri belirleyin. Bu kitabın daha önceki bölümlerinde belirlediğiniz işler gibi. Bunlar başkalarına devretmeyi düşünebileceğiniz işlerdir. Eğer hangi işleri devretmeye hakkınız olduğundan emin değilseniz yöneticinizle konuşun. 2. Doğru kişiyi seçin. Hangi işi aslanınız, ekip üyeleriniz veya iş arkadaşlarınızdan kimin başarıyla yapabileceğini düşünün. Listenizde ekibinizden birine değerli bir uzmanlık kazandırabilecek bir iş var mı? Bir iş arkadaşınızın becerilerini pekiştirecek ya da bu becerilerin kullanılmasını gerektiren bir iş var mı? Devrettiğiniz işin birinin gelişim hedeflerinin bir parçası olması, bu işin yapılmasını garanti altına alacaktır. İdari görevler söz konusu olduğunda daha fazla boş zamanı olabilen, deneyimsiz bir ekip üyesi seçin. Bunu yaparken seçtiğiniz kişinin doğru isim olduğundan emin olmak adına yöneticinizle konuşun. 3. Uzaklaşın. Başarılı bir görevlendirmenin kilit noktası, işi teslim etmek ve işin nasıl yapılacağına karşı tarafın karar vermesine izin vermektir. Müdahalede bulunmayarak, çalışırken başlarında talimatlar yağdırmayarak, aslınız ya da iş arkadaşınıza güvendiğinizi gösterin. İlerlemeleri uzaktan takip edin ve uzmanlığınızı gerektiren bir engelle karşılaştıklarında destek vermeye hazır olun. İşlerinizin bazılarını başkalarına devrettikten sonra artan zamanınızı nasıl değerlendireceğinize karar verin. Yapmak istediğiniz ancak yapmaya zaman bulamadığınız 2-3 şeyin listesini çıkarın. Bu listedekilere de kitabın önceki bölümlerinde anlatılan süreç çerçevesinde yapılacaklar listenizdeki diğer maddelerle aynı muameleyi yapın. Bütün bunları yaparken yöneticinizi bilgilendiriniz. Ancak gerçekten önemli işler için daha fazla zaman yaratabilmek adına artan zamanınızı nasıl değerlendireceğinizi de ayrıntılı şekilde paylaşın. Ondan devrettiğiniz işleri ve artan zamanı değerlendirme şeklinizi gözden geçirmesini, yorumlamasını isteyin. Sorumluluğu üstlendiğinizi bildirin. Bunu yapmazsanız işler tekrar yoğunlaştığında yine kötü alışkanlıklarınıza esir düşebilirsiniz. İşleri başarılı şekilde devretmeyi öğrenmenin zaman alacağını unutmayın. Kendinize bu zamanı tanıyın ve bu süreçte hatalar yapabileceğinizi kabullenin. Yöneticinizden ve iş arkadaşlarınızdan geri bildirim isteyin ki bir dahaki sefere gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz. Devrederken yapılması ve yapılmaması gerekenler başlıklı bölümü dinleyin. Devrederken yapılması ve yapılmaması gerekenler. Yapın. İş arkadaşlarınıza kıyasla ne kadar çalışmakta olduğunuzu görün. Hedeflerinize uygun olmayan, başkaları tarafından da başarıyla yapılabilecek işleri devredin. Devir planınızı ayrıntılı şekilde paylaşarak yöneticinizi de sürece dahil edin. Yapmayın. Birine bir görev verdikten sonra başında dikilerek nasıl yapması gerektiğini anlatmayın. Bu işi sizden başkasının yapamayacağını düşünmeyin. Devretme işinin her seferinde başarıyla sonuçlanacağını düşünmeyin. Yardım isteyin. Bazen bir işi nasıl yapacağınızı bilmediğinizi itiraf etmek kolay olmaz. Ancak bu korkunuz yüzünden işlerin yanlış yapılması ya da bir projenin kontrolden çıkması çok daha kötü olacaktır. Bazen yardım için başkalarına başvurmanız gerekebilir. Bazı durumlarda kimden yardım isteyebileceğinizi belirlemeniz kolaydır. Terminleri belirlerken bir işin ne kadar süreceği konusunda akıl danıştığınız kişiyi hatırlıyor musunuz? Başladığınız iş konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bir kez daha yanına gidin. Kimden yardım isteyebileceğinizden emin değilseniz yöneticinizle konuşun. Kime yöneleceğinizi belirlemenizin ardından nasıl yardım isteyeceğinize karar verin. İnisiyatiften daha fazla söz etmeniz daha hızlı ve daha olumlu yanıtlar almanızı sağlar. 1. Konuşmaya bildiklerinizle başlayın. Bu kişiye sahip olduğunuz bilgileri aktarın ki nereden başlayacağına karar verebilsin. Bu sayede size yardımcı olabilmesi için ihtiyaç duyacağı bilgileri vermenin yanında kendinize olan güveninizi de artırabilirsiniz. 2. Bir fikriniz olsun. Doğru yanıtı bilmeseniz de nereden başlanması, nasıl ilerlenmesi gerektiğini biliyor olmalısınız. Karşı tarafın kendi kendine bir plan yapmasını beklemek yerine bu sizin fikirleriniz doğrultusunda ilerlemesine oranla çok daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Sizin nasıl ilerlemeyi tercih edeceğinizi anlatın ve bu konudaki fikrini alın. 3. Açık olun. Yardım isteyeceğiniz ancak size verilen raporları anlamadığınız zamanlarda olacaktır. Tekrar sorun. Açık davranmazsanız size yardım eden kişi verdiği raporun faydalı olup olmadığını bilmeyecektir. İnsanlarla etkin şekilde etkileşime girebilmeniz, hedeflerinize ilerlerken size büyük katkı sağlayabilir. Ancak iş arkadaşlarınızla her zaman birebir çalışamazsınız. Şimdi bir grupla gerçekleştirdiğiniz bir toplantıyı yönetirken nasıl daha verimli olabileceğinize bakalım. Toplantıları daha verimli hale getirin. Toplantının amacı ister bir ya da birkaç karar vermek üzere insanları bir araya getirmek, beyin fırtınası yapmak, ister durum raporu verip bilgi paylaşımı yapmak olsun, çok sayıda insanın bir araya gelmesi hızla verimsiz bir ortam yaratabilir. Birlikte geçireceğiniz zamanı daha verimli hale getirmenin yolu şudur. Doğru insanları bir araya getirin. Pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı ofiste değilse ve onsuz bir karar vermeniz mümkün değilse toplantıyı erteleyin. Aksi halde hem sizin hem de diğerlerinin zamanını boşa harcamış olursunuz. Gündemi belirleyin. Toplantıda nelerin ele alınacağını önceden özetleyin. Gündemi ve toplantıda gerekebilecek önemli belgeleri katılımcılara erkenden iletin. Bunu toplantıdan 2 ya da 3 gün önce yapmanız, katılımcılara gündemi gözden geçirme şansı vermeniz bakımından idealdir. Gündemdeki her maddeye tartışılacak, bilgilendirme, kararlaştırılacak gibi etiketler ekleyin. Bu sayede odadaki herkes toplantı sırasında neler yapılması gerektiğini bilir. Katılımcıların nelerin konuşulacağını bilmediği ve hazırlanamadığı bir toplantı, zamanın boşa harcanmasına yol açar. Her gündem maddesi için bir zaman aralığı belirleyin. Bunu yapmak, gündem maddeleri için gereğinden fazla zaman harcamanızı engelleyecektir. İnsanların toplantıya yüksek enerji ve istekle geleceğini, bu enerjinin toplantı uzadıkça azalacağını hesaba katarak, toplantıya yapılacaklar listesindeki en önemli maddeyle başlayın. 90 dakika kuralına sadık kalın. 90 dakikadan sonra pek az şey başarabilirsiniz. Bu zaman aralığında istediklerinizi ele almanız mümkün değilse, her şeyi bir seferde konuşmak yerine ikinci bir toplantı daha ayarlayın. Bu sayede birlikte geçireceğiniz zamanı daha verimli kılabilirsiniz. Etkin toplantılar gerçekleştirmek, sizin ve iş arkadaşlarınızın çalışma şeklini geliştirecektir. Onlar da zamanlarına gösterdiğiniz saygıyı takdir edecek, hatta sizin iyi alışkanlıklarınızdan dersler çıkararak katılımcısı olduğunuz diğer toplantıları da etkin hale getireceklerdir. Sanal çalışmayı daha etkin hale getirin. Birçok kişi evinde ya da şirketin genel merkezi dışında bir yerde çalışıyor. Şirketler artık dünyanın dört bir yanında küresel ofislere sahip ya da esnek çalışma anlayışını benimsediler. Bu nedenle ofis dışından çalışmak, iş hayatının normal bir parçası haline almış durumda. Sanal çalışma, anlaşılır bir iletişim kurmayı gerektirir. Aksi halde yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya ve işleri baştan yapmaya çok fazla zaman harcamak zorunda kalırsınız. İş arkadaşlarınızla yüz yüze konuşamadığınız ortamlarda kafaların karışması mümkündür. Konuştuğunuz kişileri genellikle görmezsiniz. Böyle bir ortamda bir kişinin davranışlarına ve gözlerine bakarak yakalayacağınız ipuçlarından ve o kişiyi kendi ortamında görme fırsatından mahrum kalırsınız. Bu gibi durumlarda tonunuz yanlış yorumlanabilir. Bu yüzden doğru anlaşıldığınızdan emin olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekir. Eğer sanal bir ekibin parçasıysanız, iletişim normları belirleyin. E-postalara yanıt vermeniz ne kadar sürecek? Ekip toplantıları Skype üzerinden mi yoksa farklı bir video konferans yöntemiyle mi gerçekleşecek? Ekip üyelerinden birine acilen ulaşmak gerektiğinde telefonu mu yoksa e-postayı mı tercih edecek? Bu normlar en baştan belirlendiğinde toplantı öncesinde mekik diplomasisine gerek kalmaz. Video konferans hattını kullanacağınızı zaten biliyor olursunuz. Aynı şekilde iş arkadaşınızın gelen kutusunu 20 dakika önce gönderdiğiniz e-postaya yanıt beklediğinizi bildiren mesajlarla doldurmamış olursunuz. Çünkü size bir saat içinde döneceğini bilir ve beklemekle geçireceğiniz zamanı önemli işlere ayırabilirsiniz. Anlaşılır ve verimli bir iletişim kurabilmek için şu ipuçlarını aklınızda tutun. Tane tane anlatın. Mesaj verirken anlaşılır ve spesifik olun. Aşırı iletişim, eksik iletişimden daha iyidir. Mesajınızın anlaşıldığından emin değilseniz, iş arkadaşlarınıza ne anladıklarını sorun. Doğru anlamamışlarsa bir kez daha açıklayın. Örneğin belirli bir tarihte yanıt almanız gerekiyorsa, bu termini net şekilde anlatın. Cevap bekliyorum sözü kulağa o kadar acil gelmez ve cevabı ne zaman beklediğiniz anlaşılmaz. Spesifik olun. Perşembe akşamına kadar sizden geri bildirim almalıyım ki cuma günü müşteriyi aradığımda anlatabileyim gibi. Bekletmeden yanıt verin. Sanal çalışma ortamında iş arkadaşınızın nerede olduğunu, gün boyu neler yaptığını bilme avantajından yoksun kalırsınız. İş arkadaşınız size bir e-posta gönderdiğinde, saatlerdir bir toplantı odasına hapsolduğunuzu ya da spesifik bir proje üzerinde çalıştığınızı ve bu yüzden e-posta bildirimlerini kapattığınızı bilemez. Bu nedenle yanıt vermemenizi talebini önemsemediğiniz şeklinde yorumlayabilir. Ekip arkadaşlarınıza size ne zamanlar ulaşamayacaklarını anlatın ve e-postaları olabildiğince hızlı yanıtlayın. Daha fazlasını yapamıyorsanız bile o sırada müsait durumda olmadığınızı, ancak en kısa sürede dönüş yapacağınızı bildiren bir not yazın. Bu sayede size ulaşmak için daha fazla zaman harcamaları gerekmez ve siz de hemen yanıt verme baskısını hissetmezsiniz. Siz genel merkezden farklı bir lokasyonda çalışıyorsanız, uzaktan çalışmanın da diğer çalışma şekilleri gibi göreve ve rutinlere sadık kalmanızı gerektirdiğini unutmayın. Odada sizden başkası yok diye yeni ve gelişmiş verimlilik alışkanlıklarınızın unutulup gitmesine göz yummayın. Daha verimli olmak ve insanlarla daha iyi şekilde çalışmak adına harcadığınız çaba, yüz yüze olmadığınızda çok daha kritik bir hal alır. İlerlemenizi takip edin. Tüm bu yapılacaklar listeleri, düzenleme araçları ve rutinler sizi daha verimli hale getirmiyorsa, bir işe yaramıyor demektir. Birkaç ayda bir, en azından yılda bir kendinize bunların işe yarayıp yaramadığını, bu kitabın başında belirlediğiniz kişisel ve profesyonel hedeflere yaklaşmanızı sağlayıp sağlamadığını sorun. Değerlendirme ve düzenleme yapın. Bu değerlendirme döneminde nelerin yapılması gerektiğini belirleyin bölümünün başında belirlediğiniz hedefleri gözden geçirin ve bu hedeflere ulaşma yolunda ilerleyip ilerlemediğinizi düşünün. Eğer hala geliştirilmesi gereken alanlar varsa hangi araçların verimliliğinize katkıda bulunduğunu, hangilerinin bulunmadığını inceleyin. Yapılacaklar listesi kullanıyor musunuz yoksa sadece çevrim içi ajandanıza girdiğiniz görevlere mi bakıyorsunuz? E-postalarınıza çok uzun aralıklarla baktığınız için iş arkadaşlarınızın gönderdiği acil mesajları gözden kaçırıyor musunuz? Belirli bir aracın ya da rutinin faydalı olmadığını belirlerseniz onu değiştirin ya da bırakın. Denediğiniz tüm yaklaşımlara sadık kalmak zorunda değilsiniz. Önemli olan hangisinin işe yaradığını bulmanızdır. Düzenleme yapsanız bile her şey tekrar karmakarışık bir hal alabilir. 4 ya da 6 ayda bir yeniden düzenleme yapmaya zaman ayırın. Dosyalama sisteminizi, e-postalarınızı, yapılacaklar listenizi gözden geçirin ve her şeyin en başta geliştirdiğiniz yöntemle düzene sokulup sokulamadığına bakın. Düzenli olarak temizlik yapmak ve yeni bir başlangıç size kendinizi iyi hissettirecektir. Finansal tablolara yansımasa bile kazandığınız küçük başarıları hatırlayın. Bunlar çalışma şeklinizde yaptığınız değişikliklerden bazılarının verimliliğinizi artırdığının göstergesidir. Örneğin gelen kutunuzda klasörlerinizi ve filtrelerinizi ilk oluşturduğunuzdaki gibi 0 mesaj yerine 10 mesaj olmasında sakınca yoktur. Hatırlarsanız 4 ay önce 200'e aşkın mesaj vardı. Yani somut bir ilerleme söz konusu. Organizasyon sisteminizin hangi alanlarda işe yaradığını belirleyin ve küçük ayarlamalar yapmanız gerekiyorsa kendinize biraz esneklik tanıyın. Son olarak demoda hale gelen sistemleri belirleyin. Verimlilik araçları ve sistemleri, özellikle de dijital olanlar, zamanla değişir. Ayrıca teknoloji gibi sizin tercihleriniz de değişebilir. Bu durumun farkında olun ve verilerinizi başka platformlara aktarmanıza olanak tanıyan yazılımlar kullanarak hazırlığınızı yapın. Böylece tek bir platforma mahkum kalmamış olursunuz. Örneğin kağıda yazılmış bir liste yerine çevrim içi yapılacaklar listesine geçebilirsiniz. İşlerinizi hafifletmenize yardımcı olduğu sürece bu tür değişikliklerde sakınca yoktur. Unutmayın, bu herkese uyabilecek tek tip bir süreç değildir. Yaratıcılığınızı kullanın ve sisteminizin işinize yarayacak hale gelmesini sağlayın. Kendinize özgü bir çalışma şeklinizin olduğunu, sizin işinize yarayan bazı şeylerin başkalarının işine yaramayabileceğini bilin. Siz, organizasyon planınızı bahar temizliği kapsamında gözden geçirmeyi ya da sizi motive etmesi için her yıl 1 Ocak günü yeniden düzenlemeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Hangi sistem işinize yarıyorsa onu kullanın. Önemli olan bir sisteminizin olması ve bunu zaman içinde gözden geçirmenizdir. Çalışma şeklinizi yeniden düzenlemeniz, verimliliğinizi artırması bakımından kritik öneme sahiptir. Ancak bu tek seferlik bir iş değildir. Odaklanma becerinizin önündeki engeller karşısında hazırlıklı olmanız ve edindiğiniz olumlu alışkanlıklar, verimliliğinizi korumanızı ve işbirliği yaptığınız iş arkadaşlarınızla daha iyi çalışabilmenizi sağlayacaktır. En önemli görevlerinizi belirlemeye ve programlamaya yönelik süreçler geliştirmeniz, daha iyi odaklanmanızı ve daha verimli çalışmanızı sağlayacak değişiklikler yapmanız sadece bir ilk adımdır. Bu süreçleri sık sık gözden geçirerek ve gereken düzenlemeleri yaparak sadece işlerinizi değil, hayatınızı da daha verimli hale getireceksiniz.